Tarihsel ve ekonomik etkenleri göz ardı etmeyen analizler. Reel politikayı veri alan ama insanlığı ihmal etmeyen bir denge. Dünyanın 7 kıtadan oluştuğunu göz ardı etmeyen bir bakış. Hükümet politikaları kadar halkların ruhunu da gözeten bir anlayış. Gerçekleri ideolojilerle saptırmayan bir ahlak. Dünyanın ahvali her gün sıcak haber ve analizlerle Ceyda Karan'la Eksen'de.
Eksen'den herkese merhaba. Hafta sonuna doğru yine yoğun bir gündem var. Size aktaracağım. Hollanda seçimleri dün yapıldı. Türkiye-Hollanda diplomatik krizi devam ediyor. Başlıklarımız olacak bundan. Suriye'den haberlerim olacak. Dünyanın dört bir yanından size bilgileri aktarmaya çalışacağım. Gelişmeleri aktarmaya çalışacağım. Aynı zamanda Suriye Savaşı'nın 6. yıl dönümü 15 Mart tarihi kabul ediliyor. İlk gösterilerin düzenlenmesi itibariyle programın ikinci yarısında biraz Suriye'ye döneceğiz. Bu hafta Avrupa'yı sürekli konuştuk. Suriye Savaşı'nın yıl dönümünde sahada gazetecilik yapmış Bora Bayraktar'la konuşacağız. Aynı zamanda Kültür Üniversitesi'nde akademisyen kendisi. Bizleri 106.4 İstanbul ve Bursa, 93.4 Kocaeli'nden dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda rsfm.com.tr'den de Ekseni dinleyebilirsiniz. Başlayalım. Evet, Hollanda seçimleri. Herkes nefesini tutup bakmıştı. Eksende epeydir aktarıyorum size. Alternatif Sağ Avrupa'da yeniden organize olmaya çalışırken özellikle liberal demokrasilerin içine düştüğü sıkıntı, neoliberal düzen vesaire, bütün bunlar büyük tartışma konusu. Ve bu yıl 3 tane kilit seçim var. Hollanda ile başlamak üzere Nisan'da Fransa, Eylül ayında da Almanya'da. O yüzden bütün dünyanın gözleri dün Hollanda'da yapılan, bütün Avrupa'nın, daha çok Avrupa'nın ve tabii dünyanın da gözleri Hollanda'daki seçimlerde idi. Ve Türkiye ile yaşanan diplomatik krizin de etkisi olduğu analizleri eksik olmayacak büyük olasılıkla. Ama Rutte, Liberal Parti, Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi tam ismiyle, parlamentodaki sandalye sayısını arttırarak çıktı bu seçimlerden. Normalde anketlerde daha düşük gözükürken, 24 ile 27-28 arasında gözükürken, şimdi tam kesinleşmedi rakamlar, yanlış bir şey aktarmak istemem ama 150 üyeli mecliste 32 ila 33 sandalye kazanmış gözüküyor. Kesin olmayan seçimler dediğim sonuçlar, dediğim gibi dün akşam ilk geldiğinde 31 sandalyeydi ama daha fazla alacakmış gibi gözüküyor. 33'e çıkartacak gibi gözüküyor. Bunun karşılığında aslında Rutte'nin yani Hollanda Başbakanı'nın Türkiye ile krizde de biraz dik durmasının da etkisi olduğu yorumları yapılacak şekilde Geert Wilders'e, yani aşırı sağcı lidere set çektiği bir manzara çıktı. Yaklaşık dün akşam saatlerinde ilk açıklandığında sandık çıkışı anketleri 19 sandalyeden bahsediliyordu. Bir sandalye fazla alabilir, 20 sandalye alabilir. Yine kesin olmayan seçim sonuçlarını söylüyorum. Hristiyan Demokratlar 19 sandalye, bir düşüğü bir Wilders'in. Rutte'nin partisiyle iktidar ortağı olan İşçi Partisi, yani liberallerle ittifak eden Labour diyelim, en büyük kaybeden 2012 seçimlerinde 38 milletvekili kazanmıştı. 29 sandalye kaybettiler. İnanılmaz bir düşüş aslında. Belki de 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Hollanda İşçi Partisi'nin en keskin düşüşü demek lazım buna. Buna karşılık aslında en büyük çıkışı yapan da ne Rutte ne Wilders, Yeşil Sol önemli çıkış yakaladı. 2012'de 4 olan milletvekili sayısını 14'e yükseltmeyi başardılar. Sosyalist Parti de yine bir kayıpla mecliste 14 sandalye elde etmiş vaziyette. Yaklaşık %80'lere ulaşan bir katılım var. Rekor seviyede Hollandalılar sandığa gitmiş durumdalar. Evet. Sonuçlara ilişkin Rutte tabii ilk açıklamasını yaptı. Hemen hatta Avrupa liderleriyle de telefonda görüştüğünü belirtti. Ve dedi ki Brexit ve Amerika'da Trump'ın kazanmasından sonra Hollanda yanlış bir popülizme hayır dedi. Aslında bu bir set çekme olarak görülmeli. Tamamen Wilders'in yenilgisinden kesinlikle söz etmemek gerekiyor burada. Ama daha da yükselişi bekleniyordu. Şimdi 20 sandalye deniliyor. Çok çok daha yüksek oy alması beklenirken sınırlandırılmış oluyor. Wilders de yanıtsız bırakmadı tabii popülizmle ilgili sözleri için. Ne demek istediğini anlamadım. İyi ve kötü popülizm vara işaret ediyor. Kendimi popülist olarak görmüyorum ama o benim kötü bir popülist, bir çeşit Nazi olduğumu söylüyor. İfadelerini kullandı. Yetinmedi. Ayrıca tweet attı. Koltuklarımızı kazandık. Bu ilk zafer. Rutte ile henüz işim bitmedi dedi Geert Wilders. Bir de siyaset magazini işin Hollandalı Trudeau, Kanada liderinden esinlenerek yeşillerin demin sözünü ettiğim büyük yükselişinde payı olan isim de tartışılıyor, konuşuluyor. Klaver kendisi, yeşillerin zaferi biraz ona mal ediliyor. Jesse Klaver'in gölgesinde kaldı diye de cümleler kurmuşlar ama çok da öyle mi emin değilim. Kendisi 45 yaşında genç bir siyasetçi. En önemli farkı da İslam karşıtı, yabancı karşıtı söylemleri reddetmesi. Faslı bir babası, Hollanda, Endonezya kökenli bir annesi var. Değişik bir portre çiziyor. Tabii bu durumda tabii Hollanda'da nasıl faşist olunuyor, Nazi olunuyor ben onu çok bilemiyorum. Böyle yorumlar çok yapılıyor Türkiye'de ama gördüğünüz gibi babası Faslı, annesi Endonezya, Hollanda kökenli bir lider böylesine bir çıkışta yapabiliyor. Bir de Hollanda'da sandıktan Erdoğan çıkmış vaziyette. Bazı seçmenler oy verme haklarını Erdoğan'dan yana kullanmışlar. Oy pusulasına Cumhurbaşkanı'nın adını eklemişler. Böyle kağıtlar da var. Tabii bir de Denk diye bir parti vardı. Dün bahsetmiştim. İlk kez seçimlere girmişti. Tunahan Kuzu, Türkiye kökenli siyasetçiler Tunahan Kuzu ve Selçuk Öztürk'ün kurduğu parti 3 sandalye kazanmış durumda, hayallerini gerçekleştirdiklerini, yabancı kökenliler olarak başarı elde ettiklerini, Hollanda'da artan ırkçılık ve İslamofobiye karşı en güzel cevabı oylarla verdikleri yorumunu yaptılar. Bu durumda değişik partilerden de, başka partilerde de Türk kökenli adaylar var Hollanda'da. 7 Türk kökenli aday Hollanda parlamentosuna girmiş bulunuyor. Evet, Avrupa da sevindi buna, bu işe, onu belirtmek lazım. Dün akşam saatlerinde Merkel'in müsteşarı Peter Altmaier, ki kendisi Türkiye'deki referandum oylaması için Almanya topraklarında propaganda, siyasi propaganda yapılabilmesini sınırlandırma hatları olduğunu açıklamıştı. Dün aktarmıştım size. Yapılabilir ama bizim kurallarımızla tepkisini koymuştu. Hollanda seçimleriyle ilgili tweet attı kendisi. Hollanda, o Hollanda, sen bir şampiyonsun. Bu müthiş sonuç için tebrikler dedi kendisi. Merkel'den açıklama geldi. Wilders'in beklediği sonuca ulaşamadığı seçimlerle ilgili Berlin'de açıklama yaptı. Avrupa yanlısı bir sonuç almasını sağlayan yüksek katılımdan çok memnunum. Pek çok insanın da öyle olduğunu düşünüyorum dedi Merkel. Demokrasi için güzel bir gün ifadesi var, onu belirtelim. Ayrıca Türkiye'den Almanya'ya ve Hollanda'ya yönelik Nazi benzetmesini de anımsattı ve bunun Hollanda'nın Türkiye'den gelen tamamıyla kabul edilemez suçlamalara göğüs germesi ve bizlerin dayanışmamızı göstermemizden günler sonra gelmesi de açık bir işaret diyerek Türkiye'de yaşanan bu krizin Rutte'nin seçimi bu şekilde önde bitirmesini sağladığı yorumunu bizzat yaptı. Evet, şimdi tabii koalisyon pazarlıklarında muhtemelen Wilders'siz bir koalisyon kurulacak. Rutte başbakanlığı garantilemiş gözüküyor. Türkiye ile diplomatik krizi de düşürme yolunda mesajlar eksik değil, onu belirtelim. Savunma Bakanı Hennis Plasschaert, doğru ifade ediyorsam eğer ismini, bir açıklama yaptı ve gerilimin azaltılması gerektiğini söyledi. Türkiye'ye karşı daha uzlaşmacı bir ton kullanılmasını önerdiğini de belirtti. Ama öte yandan da bu krizde kırmızı çizgimizi de korumak zorundaydık, göstermek zorundaydık ifadelerini de kullanmayı ihmal etmedi. Tabii dün Başbakan Binali Yıldırım kendilerinden özür dilendiğini söylemişti ama böyle bir şey olmadığını söylüyor Rutte'nin sözcüsü özür açıklamasıyla ilgili. Bu durum, yani konsolosluğa, Maslahat Güzel ve başkonsolosun gözaltına alınmasının polisin kim olduklarını anlamamalarından kaynaklandığı, diplomat oldukları anlaşılınca derhal bırakıldıkları ve konunun araştırılacağını kendisine telefonda iletilmiştir. Viyana Anlaşması'na aykırı davrandığı diplomatların faaliyetlerini düzenleyen, bundan üzüntü duyduğumuzu ifade etmek isteriz şeklinde formüle ettiklerini de belirteyim. Evet, tabii bu arada başka notlar da var bununla ilgili, size söyleyeceğim. Almanya'dan bir yasak daha geldi. Saksonya-Anhalt Eyaleti Başbakanı Reinhard Haseloff, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim mitingi yapmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Fransa'da Hollande'dan yeni açıklama geliyor, onu belirteyim. Merkel'le Türkiye referandumunun kendi topraklarına taşınmasının sınırlandırılabilmesi, tamamen onların kuralları içerisinde yapılması konusunda aynı görüşte olduklarını gelecekteki organizasyonlar için duyurdu François Hollande. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun uçağa inemeyince Fransa'nın Metz kentinde bir toplantı gerçekleştirmişti. Fransızlar fazla bir ses de etmemişlerdi ama şimdi Hollande farklı bir açıklama yapmış gözüküyor. Bu arada Belçika'da da görev yapmak için uzun süreli vize başvurusunda bulunan 4 Türk imamın taleplerinin reddedildiği bilgisini size aktarayım. Biraz milli görüş etkisi altındaki camilerden şikayet ediliyor. Avrupa'da, Belçika gibi ülkelerde, Almanya'da yine bununla ilgili de başka bir kriz mevzu bahis. Evet. Evet, tabii Türkiye tarafının tepkileri de var ama ona geçmeden önce özellikle Ömer Çelik'in birkaç gündür size aktarıyorum. Bütün bu gelişmeler, kriz karşısında Türkiye'nin sığınmacı anlaşmasını iptal edebileceği mesajları veriliyor. Sürekli bununla ilgili Avrupa Komisyonu açıklama yaptı. Türkiye'nin bu imzaladığı bu anlaşmaya sadık kalmasını beklediklerini duyurdu. Komisyonun sözcüsü iki tarafın da riayet etmesi gerektiğini, ortak güvene dayalı bir mutabakat olduğunu belirtti. En son Mevlüt Çavuşoğlu kendisi sözler tutulmazsa sığınmacı anlaşmasının uygulanmayacağını söylemişti. Avrupa'dan bir de böyle bir tepki var. Evet, burada bir de Bild gazetesini aktarmam lazım. Almanya'nın en yüksek tirajlı gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı sesini yükseltmek isteyen Türkiye kökenlerin gönderdiği videoları yayınlamaya başlamış. Bir kürsü açmış, serbest kürsü açmış. Böyle bir meydan okuma var. Onu da aktarayım size. Ve Türkiye'ye gelelim. Öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye ile Hollanda arasındaki krizde dostluk grubunu lağvetti. Bu Ankara'dan böyle bir tepki var. Basın toplantısıyla duyuruldu bu. Diplomatik kriz Birleşmiş Milletler'e taşındı bizzat. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayankaya ve biliyorsunuz kara yoluyla biraz da Hollanda makamlarını onların iddialarına göre atlatarak Rotterdam'a konsolosluğa gidilmeye çalışılmasıyla bu kriz patlak vermişti. İşte bu konuda BM daimi temsilcisi Feridun Sinirlioğlu tarafından bir nota sunuldu. Ve aslında Viyana Anlaşması'na aykırı bir takım tutumlar sergilendiği yer alıyor. Polisin orantısız güç kullandığı da aktarılıyor. Hücrede tutulan dışişleri yetkililerinden bahsediliyor bu notada. Aynı zamanda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı da BM'de konuştu ve başlarına gelenleri aktardı. BM'dekilerin de duyduklarına inanamadıklarını, şaka mı yapıyorsunuz diye kendilerine sorduklarını da söyledi. Diplomatik krizin Türkiye cephesini de Birleşmiş Milletler'e taşımış oldu Türkiye. BM'den de açıklama geldi bu sebeple. Genel Sekreter Sözcüsü Stefane Dujarric bir açıklama yaptı. Gerginliğin sakinleşmesini umut ettiklerini söyledi. Ve İnsan Hakları Komiserliği sözcülerinden bir tanesi de Viyana Sözleşmesi kurumumuzun kapsamı dışında karmaşık bir konu ve sadece insan hakları ile ilgili değil değerlendirmesi yaptı. Onu da aktaralım. Şimdi tabii burada hakikaten sıkıntılı durumlar var. Türkiye Başkonsolosu ve müsteşarın başına gelenler gözaltına alınması Viyana Sözleşmesi kapsamında Hollanda için bir problem. Bununla ilgili zaten üzüntülerini iletmelerinden de anlıyoruz ki sıkıntılı bir durum var. Onlar yalan söylendiğini iddia ediyorlar. Ortada daha başka BM'den başka yaptırım teşkil edecek başka bir şey beklenebilir mi? Ondan çok emin değilim açıkçası. Mevzuatı daha iyi bilenlere de sormak lazım. Ama öte yandan da bir Hollanda ve Almanya ve Fransa gibi ülkelerin de bugün Hollanda'nın açıklamasıyla tutumlarından şunu anlamak lazım. Kendi toprakları içerisinde başka ülkelerin siyasi propaganda faaliyetlerini sınırlandırma hakları olduğunu, otomatik olarak herkesin her yerde her istediğini yapabileceği bir zemin olmadığını savunuyorlar. Bakalım AİHM'ye de taşınacağı söyleniyor. AGİT'e de şikayet edileceği söyleniyor. Oralardan bir şey çıkacak mı? Bu süreçte izleyip takip edip anlamaya çalışacağız. Evet, Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları var. Dışişleri Bakanı'nın diyor ki eğer Türkiye olarak bize hukuksuzluğa düşseydik, karşılıklılık esası güçseydik, o gece Hollanda'nın maslahat güzarını bakanlığa çağırıp kulağından tutup hücreye atardık demiş Çavuşoğlu. Evet, dik duruşumuzu gösteririz, dengeyi iyi korumamız lazım diye eklemiş. İş adamlarının ne suçu var da demiş. Bugün tekrar değerlendirmesi var. Hollanda'da seçim bitti. Aldıkları oylar birbirine yakın. %17'ler 20'ler. Böyle birçok parti var. Evet, Hollanda'da durum hakikaten böyle. Hep böyle zaten. Çok partili bir sistemi var ve işte 20 küsur partide bir şekilde giriyor. Türk partileri de giriyor meclise. Evet, bunu söylemiş Mevlüt Çavuşoğlu. Ve aynı zamanda da bir kutsal savaştan bahsetmiş. Farkları yok demiş. Liberal Rutte ile faşistler arasında bir fark yok tespitinde bulunmuş. Ve Independent gazetesi özellikle din savaşı diyor. Enteresan bir değerlendirme bu. Avrupa'yı hepsi aynı kafa. Wilders arasında, sosyal demokrat ile faşist Wilders arasında hiçbir fark yok. Hepsi aynı kafa. Nereye varacaksınız? Avrupa'yı nereye götürüyorsunuz? Avrupa'yı çökertmeye başladınız. Avrupa'yı uçuruma götürüyorsunuz. Yakında Avrupa'da din savaşları da başlar. Başlayacak bu gidişle öyle. Eskiden 100 sene savaştılar. Avrupa'nın tarihini aç, önlerine koy. Bir gram utanma varsa birbirlerinin yüzlerine bakamazlar Avrupalılar. İfadelerini kullanmış Independent gazetesi kutsal savaş, din savaşı başlayacak diye bunu haberleştirmiş vaziyette bu demeci, Dışişleri Bakanı'nın demecini. Evet, Türkiye'den tabii Hollanda'ya yönelik diplomatik yaptırımlar söz konusu olmuştu ama ekonomiyle ilgili bir yaptırımda bulunulamayacağı, dün aktarmıştım detaylarını. Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli önümüzdeki dönemde tavır ve yaklaşımları, politik duruşları çerçevesinde tedbirler alınabileceğini söylemiş. Kriz NATO ya da taşınmış vaziyette. Bu Hollanda üzerinden değil tabi, Avusturya ile ilgili. Avusturya sebebiyetiyle Türkiye, hatta bu geçen yazdan beri de devam eden bir şey. Türkiye'nin AB üyeliğine Avusturya'nın itirazlarıyla ilgili bazı NATO projelerini Avusturya'ya yönelik olarak Türkiye'nin engellendiği anlaşıldı. Bunu da açıkladılar. NATO'daki Türkiye Sözcüsü Fatma Paşaoğlu'nun açıklaması var. Diğer ortak ülkeler hiçbir şekilde hedef alınmamıştır diye de ekliyor. Ve bu sebepten NATO yetkilileri açıklama yaptılar. Avusturya ile yaşanan siyasi kriz nedeniyle NATO programlarının bloke edildiğini, bu sorunların çözümünde NATO'nun yapıcı diyaloğu desteklediği açıklaması yaptılar. Evet. Biraz da dünyanın başka vakalarına, başka dünyanın başka diyarlarına bakalım. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Moskova-Ankara ilişkilerinin normalleşmesiyle ilgili açıklamaları var. Diyor ki üçüncü ülkelere yönelik bir şey değil bu diyor. Rusya ile Türkiye arasında bir S-400 alımı pazarlıkları var. Devam ediyor bu. Dün de aktarmıştım size. Ama bazı anlaşma yapıldı, anlaştılar diye haberler çıkmıştı. Kesin bir şey olmadığını Milli Savunma Bakanı'nın ağzından dün de işitmiştik. Bugün de yine Ankara'da dünkü konuşmalarının verdiği söyleşilerin haberleri var Murat Akgün'e. Orada zaten henüz anlaşmanın tam olarak bitmediğini söylüyor. Diğer yandan da S-400'lerin NATO sistemine entegre edilmeyeceğini Milli Savunma Bakanı söylüyor. Zaten edilemiyor. Ayrı bir sistem olduğunu uzmanlar dile getiriyorlar. Evet, Kırım'ın Rusya'ya bağlanmasının 3. yıl dönümü. Kırım Cumhuriyeti iltihak başvurusunda bulunmuştu Rusya Federasyonu'na Ukrayna kriziyle birlikte ve daha sonra referandum düzenlenmişti halk oyuyla. Rusya Federasyonu'nun bünyesinde Kırım Cumhuriyeti'ni de dahil etmişti. 3. yıl dönümü bu vesileyle Kırım'la ilgili etkinlikler var. Ana vatana dönüş olarak ifade ediliyor bu. %95.6 oranıyla bağlanmıştı Sivastopol'da Rusya'ya. %96'ları vuran 16 Mart 2014'te ki referandumun yıl dönümü vesilesi oluyor. Bu eski Kırım Başsavcısı ve Duma'da milletvekili olan Natalya Poklonskaya da bir açıklama yapmış. Bugün bir referandum daha yapılsa %100 oranında evet oyu çıkacağından emin olduğunu söylemiş. Kırım'ın uluslararası yaptırımlara rağmen gelişmeye devam ettiği mesajları veriliyor. Evet, Suriye Savaşı'nın yıl dönümü dedik. Detaylarını Bora Bayraktar'la sahada da görev yapan gazeteci ve akademisyen Bora Bayraktar'la konuşacağız. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün Kremlin'de Rusya'da görevlerine resmen başlayan büyükelçilerle güven mektuplarını sunmaları vesilesiyle buluşması var. Ve Putin, Moskova ve Ankara'nın Suriye'deki terörizmle mücadele için başka planları olduğunu söyledi tören sırasında. Emin biçimde normalleşiyor ilişkilerimiz. 10 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'la hayli başarılı bir görüşme yaptık. Türk Akımı Akkuyu gibi enerji projelerinin gerçekleştirilmesi üzerinde duruldu demiş. Ve Türkiye'nin ve Rusya'nın enerji rolü sayesinde Rusya hükümet güçleri silahlı muhalifler arasında çatışmasızlık sağlandığını anımsatmış kendisi. Evet. Şimdi Şam'da dünkü saldırıyı aktarmıştım size. Adalet Sarayı'na en az 25 ölü, yine bir restorana ikinci bir saldırıdan daha bahsetmiştim. Programın süresi yetmemişti. Orada da 20 ölü var. Yaklaşık dünün bilançosu 60'a yakın ölü oldu Suriye'de. Silahlı muhaliflerden Rusya, özellikle Türkiye kanalıyla Nusra militanlarının konumlarının tespitlerinin yapılmasını bekliyor. Bir yandan da siyasi süreci devam ettirmeye çalışıyorlar ama Suriye'nin kuzey bölgelerinde Munbiç'te Amerika ile Rusya arasında işler nasıl şekillenecek, herkesin dikkatleri orada. Çünkü Amerikan yönetimi oraya asker de yığıyor. Henüz planlar açıklanmadı. En son Washington Post gazetesi Suriye'nin kuzeyine 1000 ek asker daha gönderilmesinin planlandığını yazmış vaziyette. Amerikan güçlerinin miktarının iki katına çıkartılmasından, gerçi muharip görevleri olmayacak deniliyor ama bundan bahsediliyor. Ama diğer yandan da Türkiye'nin rolüyle ilgili tartışmalar var. Doğal kararlılık operasyonu IŞİD'e karşı yürütülüyor. Birleşik Ortak Görev Gücü Sözcüsü Albay John Dorian bir açıklama yaptı. Rakka'yı almak için düzenlenecek operasyona YPG'nin kesin olarak katılacağını söyledi. Buna karşılık Türkiye'nin olası rolünün de görüşülmekte olduğunu söylemekle yetindiğini söyleyelim. Bu Suriye Demokratik Güçleri'nin zaten birlikte Suriye Arap Koalisyonu ile çalıştığını, %75'i Suriyeli Araplardan demografik yapıya uygun demeye çalışıyor. Ayrıca Hristiyanlar, Kürtler de var şeklinde söylüyor ama Türkiye ile ilgili herhangi bir anlaşmaya varılmadığını da kendisi belirtmiş durumda. Evet. Amerika'da milyonlarca Yahoo kullanıcısının hesap bilgilerinin çalınması yüzünden yürütülen soruşturma kapsamında bir iddianame hazırlandı. İki Rus istihbaratçı ve onlar için çalıştığı söylenen iki hacker'a suçlama yöneltildi. İlk kez bir siber suçlama Rusya'ya yöneltiliyor. Kremlin'den açıklama var. Resmi bilgi almayı beklediklerini umduğunu söyledi öncelikle temkinli bir dille. FSB'nin kendisine yöneltilmiş bir suçlama olarak görmemek lazım. Rusya devletine yönelik görmemek lazım bunu dedi. Çalışanlarını kontrol edip etmemesinin mümkün olup olmayacağını söylemenin mümkün olmadığını söyledi şimdiden. Herhalde bakacaklar duruma. Bir yandan da Amerika'da bir Rus fobisi fırtınası esiyor. En son ABD sularında Rus casus gemisi görüldüğü iddiaları yayıldı. Donanmaya ait bir denizaltı üssünün 37 kilometre kadar açığında Rus Viktor Leonov gemisinin görüldüğü öne sürülmüş casus diye nitelendirilerek bir şekilde kısa bir süre sonra Küba'da demirlediği ifade ediliyor. Şubat ayından kalma bir hikaye bu. Bu tartışmalar da var. Evet. Evet, biraz Amerika'ya bakalım. Amerikan Başkanı Donald Trump, Obama'nın seçim kampanyası döneminde telefonlarını dinlettiği iddialarında ısrarcı. Onu belirtelim. Hatta eğer hani ayağına çelme takmaya çalıştığını kurumsal yapının söylerken, Twitter olmasaydı belki de şu anda ben burada olmazdım ifadelerini kullandı. Twitter sayesinde mesajların insanlara ulaştığını söyledi. Vize yasağı ile ilgili göçmenlere bir kez daha Hawaii'de federal bir yargıcın dün gece saatlerinde yeni vize düzenlemesini yürütmesini durdurmasıyla bir darbe yedi Donald Trump, onu belirtelim. Aynı zamanda Maryland'da da seyahat ve mülteci yerleşimi düzenlenmesi geçici olarak durdurulmuş vaziyette. Tam olarak bu göçmen meselesinde istediğini yapamıyor da tepki göstermiş ve sınırı aşan beklenmedik bir yargı kararı ifadesiyle Amerikan Yüksek Mahkemesi'ne taşıyacaklarını söylüyor. Evet, az vaktim kaldı. Suudi Veliaht Prensi Donald Trump'la görüşmüştü. Bir dönüm noktası diye nitelendiriliyordu bu görüşme. Bölgesel güvenlik, İran'ı tehdit olarak algılama hep öne çıkan unsurlar. Hatta işte Şubat ayında neredeyse İran'la bir savaş bile patlak vermenin eşiğinden dönülmüş bir şekilde operasyon İran gemisine çıkartma yapılacak, düzenlenecek operasyon son anda vazgeçilmiş sızıntılardan ötürü. Hal böyleyken bir de Suudi Kralı Selman bin Abdülaziz'in Çin ziyareti var. Xi Jinping'le temaslarda bulunuyor. Tiananmen Meydanı'nda büyük halk salonunda resmi törenle karşılandı. Enerji, uzay, bilim, teknoloji, güvenlik, kültür alanlarında 65 milyar dolar değerinde 35 projeyi kapsayan 14 anlaşmaya imza atılmış. Çin ile Suudi Arabistan arasında kalabalık bir heyetle Asya Pasifik turuna çıkmıştı. Ben de aktarmıştım size. Çin'den önce Endonezya'ya gitti, Malezya'ya, Japonya'ya gitti. Enteresan resimler, fotoğraflar da oralardan yansıdı. Evet, Birleşmiş Milletler'in Batı Asya Ekonomik Sosyal Komisyonu'nun yayınladığı rapor, İsrail'i Filistinlere karşı ırk ayrımcılığı, apartheid uygulamakla itham ettiğini görüyoruz. Bu, BM'nin İsrail'e yönelik bu yönde ilk suçlaması olarak kayıtlara geçmiş vaziyette. Amerikan temsilcisi Nikki Haley, raporuyla şaşkına uğradık demiş, geri çekilmesini de istediklerini söylemiş. Böyle bir gelişme var. Evet. Şimdi birazcık ara verelim. The Hollies'den Long Cool Woman'ı dinleyelim. Az sonra Bora Bayraktar'la birlikte Suriye Savaşı'nın yıl dönümünde konuşacağız. Yeah.
Tarihsel ve ekonomik etkenleri göz ardı etmeyen analizler. Değer politikayı veri alan ama insanlığı ihmal etmeyen bir denge. Dünyanın 7 kıtadan oluştuğunu göz ardı etmeyen bir bakış. Hükümet politikaları kadar halkların ruhunu da gözeten bir anlayış. Gerçekleri ideolojilerle saptırmayan bir ahlak. Dünyanın ahvali her gün sıcak haber ve analizlerle Ceyda Karan'la Eksen'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Bora Bayraktar var. Hem gazeteci hem de ders de veriyor üniversitede, Kültür Üniversitesi'nde. Hoş geldin yayınımıza.
Merhaba, iyi yayınlar.
Bora, Suriye Savaşı'nı başından beri ikimiz de sahada da takip etme fırsatı bulmuş gazetecileriz. 6. yılını da tamamlamış oldu. Başlarken hiçbir şey böyle değildi, daha farklıydı ama giderek bambaşka. Bambaşka bir yöne evrildi demek lazım. Aslına bakarsan savaş nasıl başladı tartışması yapmak için belki yapmanın yolu açılacak. Herkesin genel bir kurgusu vardı. Barışçı gösterilerle başladı. Biraz Arap isyanlarının, Arap baharı dedikleri sürecin etkisiyle. Fakat giderek bunun tam da böyle olmadığı aslında biraz bir ulus tesisi, demokrasi taşıma gibi hedefler ve aslında en baştan işin içine silahların çok fazla karışması, barışçı karakter taşımaması gibi unsurlar, bir de Batı medyası içerisinde biraz muhalif medyanın aslında aktarımların çok da sağlıklı olmadığı, tabii Suriye'nin sınırlarını kapatmasının da serbest gazetecilik yapılmamasının da etkisiyle savaşın nasıl başladığı ve geliştiğinin çok iyi anlaşılamadığı bir tablo çıktı karşımıza. Şimdi aradan 6 sene geçti. Her şey sahada değişmiş gözüküyor. Suriye hükümeti o kadar da izole değil. 18 aydır özellikle Rusya'nın savunma anlaşmalarından faydalanarak bir şekilde onun da sağladığı imkanlarla Suriye hükümetine ve sahadaki hem savaş anlamında hem de insani destek anlamında yardım yaptığını görüyoruz. Yine Suriye'nin çağrısıyla İran'ın desteklediğini görüyoruz. Şimdi bu savaşın şöyle başlamak istiyorum. Bu savaş, sen şimdi 6 yıl sonradan bakıp geriye dönüp baktığın zaman bu savaş gerçekten gerekli miydi, yoksa daha yumuşak bir biçimde her şey atlatılabilir miydi? Bu kadar büyük bir enkaz ve yıkıma sebep olacak hale sokulmama olasılığı var mıydı? Bir gazeteci olarak sahada o kadar mülteci kamplarını dolaştığın evet. pek çok şey biliyorsun. Şimdi ne düşünüyorsun?
Ben bu kadar büyük bir yıkım olmadan bu meselenin atlatılabileceğini düşünüyorum. Yani bu eğer Esad rejimiyle, yönetimle halk arasında bir hani özgürlük, demokrasi mücadelesi perspektifinde kalsa ve dışarıdan güçler buna müdahil olmasa belki bu işin daha kısa sürebileceğini değerlendiriyorum. Tabii ki bunun altyapısı var. Suriye rejiminin yani geçmişten bu yana sorunlu bir rejim olduğunu biliyoruz. Fakat bu yönetim ilk iş başına geldiğinde Hafız Esad'ın ölümünden sonra bir takım denemeleri oldu 2000-2001 yılında. Şam Baharı denilen 2000-2001 yılında, yani Arap Baharı'ndan 10 yıl önce bir Şam Baharı denemesi olmuştu. Fakat rejim buna o dönemde müsaade etmedi. Esas olayların fitili orada. Fakat 2011'e gelindiğinde Mısır'daki...
Peki neydi bu Şam Baharı? Yani şimdi şöyle de bir tez var. Onu da biraz açmak lazım belki. Evet. Bölgede bir ihvan kuşağı kurulması, Müslüman kardeşlerin siyasette daha etkinlik sağlaması. Çünkü şimdi rejim diyoruz ama bütün bu süreçlerde en çok rol oynayan ülkelerden ülkeler aslında Körfez bölgesinde, oralarda da mutlak evet. monarşi hakim ve savaşın sürmesinde ısrar eden ülkeler, öyle diyelim. Şimdi tabii mutlak monarşi varken, Suriye'deki yönetimi bir cumhuriyet modeli varken onu beğenmemesi bir tuhaf bir durum da bırakıyor insanları, yani evet. Kafa karıştırıcı oluyor. Bahar derken ne tarz bir demokrasi kurmak maksadı vardı ki Suriye'de? Kimler iktidardan olmuşlardı ki onlar iktidara katılacaklardı?
Şimdi Şam Baharı aslında Esad'ın, Beşar Esad'ın ilk iş başına geldiği zaman kendi inisiyatifiyle desteklediği bir süreç. Hı hı. Burada Çin modeli bir ekonomik kalkınma liberalizm düşündü. Hı hı. Yani siyasetten çok gevşetmeyeyim ama ekonomik liberalizm olsun. Yavaş yavaş Avrupa ile Amerika yani Batı'yla entegre olayım bir açılım denedi. Fakat iş kontrolünden çıkacağını düşündüğü anda ya da onunla birlikte yani rejimin bekçileri diyelim bu işin yola gittiğini gördükleri anda bundan vazgeçtiler. Hatta hatırlarsan 2000'li yılların ortasında yine buradaki yurtsuz bırakılan Kürt azınlıkla ilgili bir takım değerlendirmeler oldu. Ama burada esas bence Körfez'den ziyade bu rejimi değiştirmek isteyen Amerika ve Batılı ülkelerdi.
Hı hı. Rejim yani değişikliği Amerika... yani hedefleniyor evet, biraz herhalde. Evet, İran falan da olsa gerek bu süreçte.
Tabii, yani 2003'te Irak Savaşı'ndan sonra Amerika'nın çok ciddi bir şekilde Suriye'ye baskı yaptığını hatırlıyoruz. Hı hı. Amerikan işgaline destek direnişe destek verdiği gerekçesiyle. 2000'li yıllarda Filistin intifadası sırasında Filistinli örgütlerin hepsi Şam'daydı liderlikleri, Hamas'ta buna dahil hı hı. olmak üzere. Yani burada İsrail ve Amerika'ya yönelik bir pozisyondaydı. Lübnan'da etkiliydi. Hariri suikastından sonra Esad'ı devirmek için aslında çalışmalar başlamıştı. Hı hı. Fakat burada Türkiye'nin o dönemki politikası Esad'la iyi geçinerek Suriye rejimini tutmak üzerineydi. Fakat bu durum 2011 Arap Baharı'nda yani Arap Baharı denilen olayda bir değişiklik içerisine girdi. Burada bence önemli olan yani esas problem şuydu. Batılı ülkeler, Avrupa Rusya'nın enerji konusundaki hegemonyasından Rusya'ya bağımlılıktan kurtulmak için Suriye üzerinden Körfez'e açılan bir yeni bir yol açmak istediler. Yani güvenli enerjiye ulaşmak için Körfez petrolün doğal gazını artık Irak, Ürdün, Suriye üzerinden batıya taşınma düşüncesi vardı. Bununla ilgili 2009'da projeler ortaya konuldu. Hı hı. Ruslar buna müsaade etmedi. 2010'da İran, Rusya ayrı bir öneri koydu. Yani burada aslında Esad'ın devrilmesi ve buraya batıyla iş yapabilecek, Rusya'ya direnebilecek bir rejimin kurulması üzerinden bu Basra enerjisini batıya taşınma projesinin bir parçası olarak bence hı hı. Suriye iç savaşında bu ülkeler taraf oldular. Körfez de bu projeyi destekledi. Yani bir yandan Körfez biliyorsunuz Hürmüz Boğazı'nda ve bugün açıkça görüldüğü gibi Yemen üzerindeki etkisi dolayısıyla İran'ın İran'ı da bypass edecek bir şekilde Körfez de malını, gazını ve petrolünü Akdeniz'e çıkarma düşüncesiyle bu projeye onlar da destek oldular. Ben yani değerlerinden evet. bakınca değerlendirmem bu.
Evet. Yani aslında demokrasi dediğimiz biraz çıkarlar meselesine herhalde burada demokrasi evet. taşımaktan çok o var. Peki gelinen noktada ama hakikaten bir direniş hattı oluştu. Ve bu direniş hattı işleri tersine çevirdi öyle gözüküyor. Aradan bu kadar zaman geçti. Gerçi çok ağır bedelleri var bir ülke için. Fakat şu an nüfusun yaşadığı bölgelerde yani Suriye nüfusunun mülteci haline gelmeyen, sığınmacı haline gelmeyen kısmının ki yaklaşık 22-23 milyonluk bir ülkeydi Suriye. Son rakamları tam olarak bilmiyorum ama muhtemelen bir 5-6 milyonunun sığınmacı haline gelmesi bir kısmının ülke içinde bir kısmının dışında yaklaşık 3 milyonu Türkiye'de. Evet. Geldiği bir tablo var ama kalanlar Şam yönetimi altında seçimlerde düzenleniyor. Halep kurtarıldı ve bir şekilde Suriye'nin içerisinde keşke Beşar Esad tıpkı babası gibi eli daha sert davransaydı da önceden bunları önleseydi. Oysa çok yumuşak davrandı gibi de eleştiriler yapılıyor Arap medyasını takip edince gördüğümüz eleştiriler çıkıyor. Diğer yandan da nüfusu fazla yaşamadığı Rakka Deirezzor gibi Irak sahasıyla birleşen bölgelerde IŞİD gibi bir olgu var. Bütün dünya onlarla mücadele ediyor. Şam'ı bıraktı. Kuzeyde de hakikaten bir parçalanmaya götürecek bir süreç var. Şimdi buradan şunu sormak istiyorum. Tekrardan sana göre Suriye'nin bir arada bir parça halinde kalabilme imkanı var mı? Ya da aksinden soralım. Bütün halinde kalmak durumunda bölünmeme olasılığı daha güçlü değil mi? Öyle ya da böyle.
Yani bugünden tabii bunları kesmek çok zor ama şu anki fiili durum Suriye'nin dört parçaya ayrıldığını gösteriyor. Bir anda şu anda Esad'ın tuttuğu Rusya ile birlikte Akdeniz kıyısı bölgesi, kuzeyde PYD Amerikan destekli, Türkiye'nin ve muhaliflerin elde ettiği Kuzey Suriye'deki alan, bir de IŞİD'in şu anda bulunduğu Suriye'nin orta bölgesi, orta doğu kısmı. Şu anda bu fiili ayrışma önemli. Hı hı. Bunun tabii bir araya getirilmesi şu açıdan zor. Herkes bir tarafından çekiyor. Yani burada Türkiye ile Rusya'nın mutabakatı Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması üzerine. Hı hı. Burada ben bir çatlama olacağını düşünmüyorum. Yani A planı hem Rusya hem Türkiye açısından Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması. Fakat hı hı. Amerika'nın ben burada bu görüşte olduğunu düşünmüyorum. Amerika parçalanmış bir Suriye ve kendi etkisi altında bir Kürt bölgesini tercih ediyor gibi bir havada. Hı hı. Tabii IŞİD'in tuttuğu alanda yani özellikle Rakka operasyonuyla kim buraya girerse Suriye'nin geleceği açısından önemli bir söz söyleme hakkına sahip olacak. O açıdan önemli. Yani rejimin de şu anda zorladığını biliyoruz Rakka'yı batısından. Hı hı. Dolayısıyla yani bir arada tutması çok zor. Ama yani Türk-Rus ve hatta İran mutabakatı bu anlamda bu toprak bütünlüğünü koruma yönünde bence önemli. Yani Suriye Cumhuriyeti birleşik olarak tutulsa bile, yani bu sağlanabilse bile fiilen kendi içinde artık bir federatif ayrılık mı ya da etki alanları mı, onu bundan söylemek zor. Hı hı. Böyle bir fiili ayrışma belki tek bayrak altında ama fiilen etki alanlarına bölünmüş bir Suriye en azından bir 5-10 yıl göreceğiz gibi görünüyor.
Hı hı. Peki şimdi bir yandan hakikaten bu Astana süreci çok önemli. Çünkü Cenevre sürecini de tetikleyecek bir rol üstleniyor. Türkiye ve İran gibi bölgede önemli iki olumlu ya da olumsuz etkide bulunacak iki oyuncuyu bir araya getirmeyi başardı Rusya. Ama diğer yandan İdlib'de mesela bir El-Kaide emirliği var. Yerli yerinde duruyor, kimse söz etmiyor. Gerçi oraya da yönelik bir takım operasyonlar başlayacağı yönünde duyumlar var. Hatta işte herhalde belki biraz Amerika ile Rusya işbirliği yapabilecek mi Suriye sahasında, o da bekleniyor. Ama diğer yandan da Türkiye'nin içerisinde mesela Urfa'da işte bir takım aşiret liderlerinin toplandığını görüyoruz. Hatta ordu kurulduğunu, bu ordunun işte İran'a karşı, işte Şam yönetimine karşı savaşmaya sevk edildiğini görüyoruz. Özel bir girişim anladığımız kadarıyla, kim nasıl şey yapıyor bilmiyorum ama biraz akıl kafa karıştırıcı bir şey. Yani işte Moskova'dan bakan birileri için işte Astana'da Suriye'nin bütünlüğünden, birliğinden bahsediliyor ama bir yandan işte Urfa'da toplantı oluyor tarzında merak uyandırıyor, ne olup bitiyor diye soru uyandırıyor. Nedir bu peki? Yani hakikaten Rusya ile Türkiye politikaları Astana sürecinde bir samimiyet sorunu mu var? Yoksa genel izlenen çizgi mi farklı?
Burada bence temel belirleyici Türkiye ile PYD arasındaki anlaşmazlık meselesi. Yani Türkiye PYD kesinlikle burada söz sahibi olsun istemiyor. Hı hı. Fakat Rusya bu kartı şu anda elinde bırakma niyetinde değil. O yüzden de iki tarafı da bir şekilde kendi etkisi altında tutmak ya da biri üzerinden diğerini belli bir noktaya çekmek için kullanmayı düşünüyor. Hı hı. Şimdi Türkiye'de buna karşı yani buranın işte gerçek sahipleri Kürtler değildir. Burada işte Araplar da yaşıyor, Türkmenler de yaşıyordur. Sabı üzerinden buna alternatif bir güç ortaya koyarak PYD'nin etkisini dengeleme düşüncesi var.
Asıl Amerika ama değil mi? Bu yani daha açık.
Evet, tabii Amerika da aynı şekilde. Yani orada tabii oynanan bu kart bence çok karşılık bulacak gibi görünmüyor. Zaten o aşiretler toplantısından şu anda bir sonuç çıkmış değil. Ama girişimin altında yatan mantık bu. Ama tabii bunun şöyle bir sıkıntısı var. Benim hep söylediğimi konuşuyoruz seninle de. Yani bölgede çok ciddi bir Kürt-Arap etnik büyük savaşı tehlikesi var. Bu Rakka üzerinden patlayabilir, Kerkük üzerinden patlayabilir. Şimdi bu şekildeki düzenlemeler, bu şekildeki arayışlar da bir yönüyle bu Kürt-Arap savaşını da daha da yakınlaştırabilecek bir etkiye de yol açabilir. O açıdan da tabii riskli adımlar, tabii onu da artık kimse o inisiyatifin arkasında değerlendiremez diye düşünüyorum.
Hı hı. Çünkü şöyle bir şey var, yani düşünüyorum ben şimdi Suriye Demokratik Güçleri denildiği zaman bugün yine Amerikalı yetkilinin açıklamaları var. Yani biz zaten oradaki Arap aşiretlerle hareket ediyoruz, işte bu güç Arap koalisyonu var orada deniliyor. Ama yani o Arap koalisyonunun bir parçası mı yani şöyle nasıl formüle edeyim düşünüyorum şimdi kafamda. Aslında Amerika'nın daha etkili bir biçimde kullanmaya çalıştığı Kürtlerle Arapları, orada nüfus çoğunluğu da Kürtlerde değil çünkü bildiğim kadarıyla
Evet.
genel olarak bütün bölgeyi düşünürsek %40'lık bir oran var. Bu kadar böyle parçalarını ayırmak da hoşumuza gitmiyor ama nihayetinde sahadaki dengeleri anlamak için bunu yapıyoruz.
Evet.
Rusya burada biraz daha uzlaştırıcı konumda değil mi? Çok fazla bir şeye de bulaşmıyor açıkçası. Sadece sahada verili olan şeyler ve işte bir anayasa taslağı. Hadi tartışın bakalım. Bunlar unsurlar,
Evet.
bileşenler. Amerikalılar esas Rakka'ya Türkiye'yi sokmak istemez bir görünümdeler. YPG üzerinden gitmeye kararlı gözüküyorlar. Nasıl Türkiye peki burada bu sıkışmışlıktan çıkacak? Çünkü iki büyük güç var. Onların sahanın aktörlerini değerlendirerek vardığı sonuçlar var. Farklı bağlamlarda kullandıkları. Ne yapacak Türkiye diye bir soru çıkıyor bu şu aşamada.
Evet, yani burada şimdi Türkiye'nin önünde ikili bir politika değerlendirmesi var. Bir tanesi ve hani daha sonuç alabileceği ve kendi etkisini ortaya koyabileceği sınır güvenliğini sağlamak, mülteci meselesini hafifletmek ve bu işte kendine yakın muhaliflerden orada yani Kürt, Türkmen ya da Arap bunlardan bir tampon bölge oluşturmak. Bunu Türkiye zaten Fırat Kalkanı üzerinden kendi imkanlarıyla, Rusya ile anlaşarak bunu başarabiliyor. Bu Türkiye'nin birinci meselesi. İkinci mesele, daha büyük hedef, bu işte Esad rejiminin devrilmesi, Suriyeli muhaliflerin içinde olacağı bir yeni Suriye kurulması. Bunda Türkiye kendi başına buna karar verebilecek pozisyonda değil. O yüzden de burada daha çok Rusya'nın ve Amerika'nın söz sahibi, yani burada daha edilgen bir konumda. Bu sıkışıklığı Türkiye kendi başına aşamaz. Ama ilkini kendi başına işte hem güvenliği hem de göçmen meselesini affetmek için bunu yapabilir ve Türkiye şu an buna odaklanmış görünüyor. Ama onun dışındaki her adımda yani bu Rakka meselesi, işte rejimle ilişkiler, muhalefetin entegrasyonu, bu konularda Türkiye ancak belli uzlaşmaların üzerinde sörf yaparak yani
gidebilir.
Bir yere
Peki
göre hareket
İdlib,
edebilir.
Peki İdlib, yani İdlib'de şimdi bir El-Kaide emirliği var ve ya oraya operasyon düzenlenirse?
Tabii oraya operasyon düzenlenirse bu Türkiye ile Rusya arasındaki mutabakatı etkileyebilir. Yani Türkiye'nin burada net bir şekilde buradaki kökten dince terör örgütlerine karşı tavır alması gerekir. Ki hem Rusya ile mutabakatı devam ettirebilsin hem de meşru olan muhaliflerle buradaki etkinliğini devam ettirebilsin. Burada tabii tarafların çok ciddi bir şekilde oturup tespit etmesi gerekiyor. Kim kimdir, kim nereye düzenli elinde tutuyor. Bu konuda da beraber hareket etmesi Türkiye'nin icap ediyor. Aksi takdirde Rusya ile Türkiye arasındaki mutabakatta zarar görebilir. Bu da Türkiye'nin şu ana kadar Fırat Kalkanı ile elde etmiş olduğu kazanımları da tehlikeye atabilir.
Evet, İdlib'i de bu şekliyle bırakmaları herhalde çok mümkün olmaz, değil mi? Hem
tabii
Laskiye
yani
hem Halep'e açılan bir bölge, İdlib'in bu şekilde kalmasının imkanı pek yok herhalde
İdlib
son olarak.
Şu açıdan önemli, yani Rusya'nın iki önemli üssü, hem Tartus Deniz Limanı hem de Hmeymim Askeri Üssü İdlib'de şu anda bu örgütlerin vurabileceği bir menzilde bulunuyor. Dolayısıyla Rusya'nın buna çok yani bu şekilde devam etmesini beklemek mümkün değil. Mutlaka orayı nötralize etmeye çalışacaklardır.
Peki çok çok teşekkür ediyoruz Bora Bayraktar'la. Hem böyle geriye dönüp bakmaya çalıştık hem bugünden yarına bakmaya çalıştık. Suriye Savaşı'nın 6. yıl döneminde. Teşekkürler.
Teşekkürler.
Evet. Bugünü de tamamladık. Oasis'ten Don't Look Back in Anger'la bitirelim. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.
tarihsel ve ekonomik etkenleri göz ardı etmeyen analizler. Reel politikayı veri alan ama insanlığı ihmal etmeyen bir denge. Dünyanın 7 kıtadan oluştuğunu göz ardı etmeyen bir bakış. Hükümet politikaları kadar halkların ruhunu da gözeten bir anlayış. Gerçekleri ideolojilerle saptırmayan bir ahlak. Dünyanın ahvali her gün sıcak haber ve analizlerle Ceyda Karan'la Eksen'de.